Ayrım 4.
O günden sonra da ikinizden de haber alamadım. Pek inanılır gibi görünmese de baban eskiden polisti. Gülümsemesi acıydı. Bu yüzden bulunmamayı nasıl başaracağını çok iyi biliyordu. Yani bulmaya çalıştın mı? Cud kendini bu soruyu yöneltmekten alıkoyamadı. Lina ona döndü ancak yanıt vereceği yerde yalnızca kollarını ona doğru uzattı. Emniyet kemerine, direksiyona ve aralarındaki uzaklığa aldırmadan onu kendine çekti. O anda Jude için geçmişte olanlar hiç önemli değildi. Rüyası gerçek olmuştu. 7. Jude eve ulaştıklarında gözlerine inanamadı. West Harvard anlayışında burası normal bir konuttu. Ama Jude'a saray gibi göründü. Lina önden ilerleyerek onu içeri götürdü. Sonra da Harry burada mısın diye seslendi. Evin içlerinden boğuk bir ses duyuldu. Jude olduğu yerde kala kaldı. Onun tereddüdünü fark eden Anna da aynı şekilde durdu. Ah, sana Harry'den bahsetmeyi tamamen unuttum. Harry benim, çok iyi bir arkadaşım. Cümlesini tamamlarken zorlandığı hissediliyordu. Yani sevgilin mi diye konuya açıklık getirmeye çalıştı Jude. Anna hafifçe kızardı ama yanıtladı. Evet, sanırım öyle diyebiliriz. Hemen mutfak kapısının önünde Harry ile karşılaştılar. O da onları karşılamaya geliyordu. Harry'i gören Jude ister istemez onu hemen babasıyla karşılaştırmaya girişti. Eskiden gerek babası gerekse Harry'nin aynı vücut yapısına sahip oldukları açıktı. Babasının yapılı, geniş omuzlu biri olduğunu biliyordu. Ancak Jude ile birlikte geçen yıllar onu çöktürmüş, yaşlı bir adam haline dönüştürmüştü. Kasları gevşemiş, omuzları düşmüş, adeta küçülmüş, kendi içine çekilmişti. Harry de iri yapılı ve geniş omuzluydu. Ancak Jude'un babasının çökmüşlüğüne karşın o vücudunu oldukça geliştirmişti. Omuzları hala geniş ve sağlamdı. Kasları ise sarkacağı yerde neredeyse daha da güçlenmiş, vücut yapısı sağlamlaşmıştı. Onu şişman bir adam haline getirmeden tüm vücuduna adeta bir kat kas daha eklemişti. Oturduğu çevre Jude'a gerçekten güçlü erkekleri güçlüymüş gibi davrananlardan kolayca ayırabilmeyi öğretmişti. Harry'nin ilk bakışta kuvvetinin gerçek olduğu anlaşılıyordu. Yaşını saptamaksa zordu. Jude yüzünden kesinlikle genç olmadığını anlıyordu. Derisinde kırışıklıklar göze çarpıyordu ve burnu da hafifçe eğriydi. Burnundan ağzına doğru derin kırışıklıklar iniyordu ama genel görünümü daha en azından 10 round dayanabileceğini gösteriyordu. Harry gülümsediğinde ona genelde sert bir hava kazandıran ağzının çevresindeki kırışıklıklar içten bir hoş geldin ifadesine büründü. Elini Jude'a uzatırken o kadar sevecen görünüyordu ki Jude kalbinin derinliklerinde sıcak bir çarpıntı hissetti. Seni burada gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam Michael diyen Harry Jude'un elini sıktı. Baban iyi bir dosttu. Babamı tanıyor muydun diye sordu Jude. Anna sana anlatmadı mı? Babanla ben polistik. Yıllarca birlikte çalıştık. Onunla ortaktık. Ah, Jude ne diyeceğini bilemiyordu. Ancak karşısındaki iki insanın ısrarlı bakışları karşısında aklına ilk geleni söyledi. Hala polis misin? Öyle denebilir. Gerçi biraz terfi ettim. Şimdi emniyet müdür yardımcısıyım. Oh, dedi Jude yeniden. Demek babası da emniyet müdürü olabilecekti. Harry ölmüş, babası ise Anna ile birlikte yaşıyor da olabilirdi. Her şey olabilirdi diye düşündü anlamsız bir şekilde. Babana olanlara çok üzüldüm dedi Harry. Ama hiç üzülme, o serserileri mutlaka yakalayacağız. Öyle değil mi Anna? Ancak Anna tepki vermedi. Neden sonra konuştuğunda ise bu sorunun yanıtı değildi. Bunu yapmak yerine yalnızca Jude'u buldukları için mutluyum dedi. Jude hemen başını kaldırdı ve onun kendine sevgiyle gülümsediğini gördü. Bunun dışında hiçbir şey umurunda değil diye ekledi Anna. Harry bir ona bir Jude'a bakıp duruyordu. Jude'u bulmak mı diye sordu. Jude da kim? Birlikte Harry'e baktılar. Sonra bakışları karşılaştı ve kahkahalarla gülmeye başladılar. 8. Anna Jude'a yeni evini gezdirdi. Ev Jude'a göre bir film platosunu ya da bir dergi sayfasını andırıyordu. Bu denli mükemmel evleri ancak oralarda görmüştü. Giriş katında bir yemek odası, bir misafir odası, bir oturma odası ve bir çalışma odası vardı. Yemek odasındaki masa pırıl pırıl parlayan masif mağından yapılmıştı. Sayılamayacak kadar çok parçadan oluşan, gümüş çay takımının ağırlığını çekecek ihtişamdaki büfede masayla tam bir uyum içindeydi. Misafir odasındaki iki kişilik kanepe ve koltuklar kusursuz matlıkta karbeyazıydılar. Oturma odasındaki rahat deri kanepe ve koltuklar alçak meşe sehpanın etrafına yerleştirilmiş, televizyon ise köşedeki dolabın içine gizlenmişti. Yalnızca çalışma odası bu evde yaşandığının izlerini taşıyordu. Büyük tahta yazı masasının üstüne dosyalar konulmuş, duvardaki raflardan alınan kitaplar sandalyelerin üstüne yığılmışlardı. Bazen bürodan eve iş getirip burada çalışıyorum diyen Emma bu sözleriyle dağınıklık için özür diler gibiydi. Bazen mi? Harry burun kıvırdı. Merdivenden birinci kata çıktılar. Burada 4 yatak odası vardı. Ön tarafa açılan büyük yatak odası Anna'nındı. Jude'a diğer 3 oda içinden istediğini seçebileceğini söyledi. Jude şöminesi olan odayı seçti. Gerçi şömine yıllardır kullanılmamıştı ama Anna onu en kısa zamanda onartmaya söz verdi. Yeni möbleler de alacaktı. Tamamen Jude'un zevkine uygun şekilde. İşte Jude'un yeni yaşamı böyleydi. Ne isterse sahip olabiliyordu. Odası için yeni möbleler aldılar. Ve bir basketbol posteri üstelik de çerçeveli. Ve birkaç düzine CD ile birlikte bir stereo müzik seti. Ve de bir dolabı tıka basa dolduracak kadar giysi. Kelimenin tek anlamıyla tüm düşleri gerçekleşmişti. Bir anda hep özlemini çektiği anneye kavuşmuş, istediği her şeye ulaşmıştı. Babası yoktu ama onun yerine de Harry vardı ve Harry babasından çok daha iyiydi. O gerçek bir arkadaştı. Ancak babasının öldürüldüğü gecenin anısı bu mutluluğa gölge düşürüyordu. Jude çok yakında yeniden sorgulamaya alınacağından emindi. Sanki birbirleriyle sözleşmişçesine ilk günlerde kimse o geceden ya da geleceğe ilişkin herhangi bir durumdan bir tek sözcük olsun bahsetmedi. Ancak bu uzun sürmedi ve sonuçta konuyu dolaylı da olsa açan Harry oldu. Bu üçüncü günün akşamıydı. Anna bürosuna uğraması gerektiğini söylemiş ancak dönerken akşam yemeğini de getireceğine söz vermişti. Jude bu arada odasında kalmış, zamanını CD dinleyerek geçirmişti. Ama yine de gözü sürekli penceredeydi. Onun arabasının evin girişinde görünmesiyle birlikte aşağı koştu. Mutfağa girdiğinde Anna ve Harry çiğ yemeği paketlerini açıyorlardı ve Jude birden ortamda tuhaf bir gerilim sezdi. Babasının değişik moral yapısına göre davranışlarını ayarladığı onca yıldan sonra bu konularda çok hassastı. Ancak mutfağa girdiğini fark eden Anna başını kaldırarak gülümsedi ve seslendi. Umarım çiğ yemeği seviyorsundur. Bu akşam ne yemek istediğini sormayı tamamen unutmuşum. Çiğ yemeği en çok sevdiğim yemektir diye yanıtladı Jude. Aslında asıl sevdiği Meksika yemekleriydi ama bu gibi yalanları söylemekte yarar olduğu inancındaydı. Öyleyse haydi gel yemeğini al dedi Harry. Acele etmezsen şansını kaybedebilirsin. Doğrusunu istersen hepsini tek başıma bitirebilirim. Jude mutfak tezgahına giderek bir tabak aldı. Odada birkaç dakika süren bir sessizlik oldu. Daha sonra Harry yeniden büyük olasılıkla Jude odaya girmeden önce de konuştukları konuya girdi. Kendini gerçeklere hazırlamalı, bununla yüzleşmelisin Anna. Er geç basın bunun kokusunu alacaktır. Önemli olan senin inisiyatifi ele alıp konuya hakim olman. Bu da toplum karşısına cesaretle çıkman demek. Aman tanrım, Anna elindeki servis kaşığını gürültüyle tezgahın üstüne düşürdü. Bunu biraz daha erteleyebileceğimizi sanıyordum. Bunun mümkün olamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Kendine güven, bu konuda çok iyisin. Sürekli basınla ilişki içindesin. Konu benim özel yaşantım olunca durum çok farklı. O zaman da ne kadar zor olduğu hala aklımda. Unuttun mu? Bunun üzerinden çok uzun zaman geçti dedi Harry. Ama neredeyse bir yıl sürdü. Hemen hemen her hafta biri benimle söyleşi yapmak istedi. Buna bir kez daha dayanabilir miyim? İşte bunu hiç bilemiyorum. Buna gerek de yok. O zaman olanlar gerçek bir trajedi, bir dramdı. Şimdi ise mutlu sona ulaşıldı. En fazla bir ya da iki hafta sürer, biter. Sonra basında yine felaket haberleri yayımlanmaya başlar. Bunların hepsi leş kargası dedi Anna. Yalnızca işlerini yapıyorlar diye açıkladı Harry. Aynen senin ya da benim gibi. Eğer akıllıca hareket edersen, onların seni kullandıkları gibi sen de onları kullanabilirsin. Geçmişte olduğu gibi. Aynen öyle diye onayladı Harry. İkisi birden kutudan sığır eti ve brokoli parçalarını çıkarmaya dalmış gibi görünmeyi yeğleyen Jude'a baktılar. Jude aslında onların konuşmaya devam etmelerini istiyor böylece geçmişte olanlara ilişkin daha fazla bilgi alabilmeyi umuyordu. Konuyla yüzleş, bir çözüme ulaş ve yarın öykünle toplumun karşısına çık dedi Harry. Anna sustu. Yemek soğuyor diye ekledi Harry kısa bir süre sonra. Öyleyse yesene diye yanıtladı Anna. Ancak Harry kıpırdamadı. Karar tamamen senin Anna. Sana söylediğim yalnızca senin de uzun zamandır bildiklerin. Anna yumuşadı. Biliyorum Harry, haklısın. Yalnızca tüm bu medya şamatasını yeniden karşımda bulmak istemiyorum. Hepsi bu. Bunu ayarlayabiliriz. Bak dinle. Kurant'a özel bir röportaj veririz. Röportajı kaleme almak için Alan Goldstein'i ara. Böylece durumu ortaya koyarsın ve birlikte bu öykünün nasıl en iyi şekilde topluma yansıtılabileceğini kararlaştırırsınız. Bu da diğer basın mensuplarının olaya yaklaşım şekillerini belirler. Aile olarak zaten çok şey yaşamış olan Jude'un moralini korumak için televizyon programına çıkmayı kabul etmediğimizi bildiririz. Evet, ne dersin? Bunu hemen yarın yapalım dedi Anna. Tabii Jude da hemfikirse. İkisi de bakışlarını ona çevirdiler. Bizimle hemfikir misin Jude diye sordu Harry. Elbette, bence hiçbir sakıncası yok. Daha başına gelebileceklerin farkında bile değil diye söze karıştı Anna. Bunu yaşamayan nasıl bilebilir ki? Kısa bir süre sustu. Onun da aslında tüm hikayeyi bilmesi gerek. Konunun konuşulmasından bile hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Ona gazete küpürlerini verebiliriz diye önerdi Harry. Böylece o da hazırlıklı olur. O zaman olanlar hakkında fikri olur. Ve elbette onu bekleyenler hakkında da. Bunda haklısın dedi Anna. Ama bunun için yemeğin sonunu bekleyelim. Öyleyse yemekten sonra diye onayladı Harry. Tabakları masaya taşıdılar. Harry çatal bıçağı yerleştirirken Anna peçeteleri koydu. Jude ise bardakları aldı. O zamana kadar yemekler hep çok neşeli geçmiş, havadan sudan konularda sohbet etmişler ve birlikte çok gülmüşlerdi. Ama şimdi adeta büyü bozulmuştu. Yemek tam bir sessizlik içinde geçti. Herkes kendi düşüncelerine dalmıştı. Jude kısa bir süre sonra ebeveynlerinin arasında gerçekte neler geçmiş olduğunu öğreneceğinden başka bir şey düşünemiyordu. Yemekten sonra Anna içini çekerek mırıldandı. Sanırım artık Jude için gazete küpürlerini getirmeliyim. Ben getireyim diye atıldı Harry. Çatıdaydılar değil mi? Bildiğim kadarıyla onları sen kaldırmıştın. Doğru, birkaç dakika sonra dönerim. Harry gittikten sonra boğucu bir sessizlik oldu. Jude Anna'nın gazete küpürlerinde yazılı olanları mı düşündüğünü soruyordu kendine. Acaba o gazeteleri okumadan ona olanlardan bahsedecek miydi? Ancak Anna konuşmaya başladı ama babasından bahsetmedi. Önümüzdeki günler çok zor olacak dedi. Ben bununla başa çıkabilirim dedi Jude onu rahatlatma isteğiyle. Zaten çok zor günler geçirdim. Anna bakışlarını kaçırdı. Çok üzgünüm. Neden? Birçok yönden. Anna kısa bir duraksamanın ardından yeniden konuşmaya başlayacaktı ama o anda kapıda Harry göründü. Onları buldum. Hepsini bir kutuya doldurmuştum. Elimle koyduğum yerde duruyorlardı. Kutunun kapağında bir kent tozları üfleyip kutuyu masanın üstünden Jude'a uzattı. Bunlar sana bir şeyler açıklayacaktır umarım. Anna ya da benim sana objektif bir açıklama yapıp yapamayacağımızdan emin değilim. Bu yüzden senin için de en iyisi tüm öyküyü bağımsız ağızlardan öğrenmen. Kısa bir süre sonra Jude kolunun altındaki kutuyla kalbi delicesine çarparak merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Odasına girince kutuyu bırakıp lambayı yaktı. Işık çemberi doğrudan yazı masasının üstüne düşüyordu. Odanın köşeleri ise loştu. Jude masanın başına oturdu, kutunun kapağını kaldırdı, kenarları pürüzlü küçük bir tomar gazete küpürünü çıkardı. Sonra ilk küpürü alıp okumaya başladı. Bölge savcısı kendi ailesi hakkında taciz suçlaması yaptı. Savcılık makamı. Şaşırtıcı bir gelişme. Yeni kurulan aile içi şiddeti izleme grubunun yürütücü başkanı savcı Anna Grady, bir yıldır evli bulunduğu eşi polis Anthony Arvelo'dan şikayetçi olmuştur. Savcının ifadesine göre Arvelo 6 aydan bu yana eşine karşı şiddet uygulamaktadır. Polis merkezinden dün yapılan açıklamaya göre Arvelo, 29 davanın sağlığı açısından geçici olarak izne ayrılmış ve mesleki hakları elinden alınmıştır. Evlendikten sonra da kızlık soyadını kullanmaya devam eden Grady, şikayetinde Arvelo'nun ona birçok defalar şiddet uyguladığını belirtmiştir. Arvelo'nun çalıştığı 17. Bölge Polis Merkezi'ndeki memurlar bu suçlama karşısında çok şaşırmış, adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, Anthony çok iyi, düzgün bir insan ve mükemmel bir polistir demiştir. Arvino ile görüşme için merkeze açtığımız telefonlar polis avukatı Paul Cuttingham tarafından yanıtlanmış ve kendisi şikayetin niteliği tam olarak açığa çıkıncaya kadar açıklamayı yapmayı reddetmiştir. Resmi makamlarca Arvelo'nun hakkında polisteki 10 yıllık hizmet süresi boyunca herhangi bir suçlama olmadığı ifade edilmiştir. 2 yıl önce bölge savcılığına destek olmak üzere kurulan aile içi şiddetin yasal olarak izlenebilmesi ve cezalandırılmasına ilişkin çalışma grubundaki meslektaşları da aynı şekilde bu şikayet karşısındaki şaşkınlıklarını ifade etmiş, ancak Grady'nin son zamanlarda işe yara ve darbe izleriyle geldiğini belirtmişlerdir. Grady'nin yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Kenya Martin, Grady'nin işe geldiğinde görülen morlukları futbol maçında olduğuyla açıklamaya çalıştığını anlatmıştır. Savcılık makamından adı açıklanmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Arvelo ve Grady bir yıl kadar önce aile içi şiddete ilişkin bir dava sırasında tanışmışlar, bu olayda birlikte çalışmışlardır. Grady'nin kendisinin önce olduğu bir konuda dava açmasının ironikliği konusundaki yorumumuza karşın Martin, "Öyle düşünülebilir elbette, bu gerçekten şaşırtıcı," demiştir. "Anthony'yi yakından tanırım, şiddet uygulayacak bir insana hiç benzemiyordu. Ama deneyimlerimiz bütün erkeklerin karılarını dövebildiklerini göstermiş olup bu bölümün kurulmasına da bu neden olmuştur." Martin, aile içi şiddetin kurbanlarından birçoğunun eşleri ya da babaları hakkında şikayetçi olmaktan çekindiklerine işaret ederek, Grady'nin şikayetinin bu şekilde gerçeklerin açığa çıkmasından çekinen diğer kadınlar için de bir örnek olacağını ifade etmiştir. Anna Grady, 4 yıldır bölge savcılığında görev yapmaktadır. Daha önce Keyhole Hukuk Fakültesini üstün başarıyla tamamlamıştır. Bölge Adalet Komisyonu 2 yıl önce aile içi şiddete karşı çalışma grubunu kurduğunda Grady'yi önce bu çalışma grubundaki savcılardan biri olarak görevlendirmiş, 1 yıl önce de grubun yöneticiliğine atamıştır. Martin'in belirttiğine göre Grady, bu göreve kendini tüm gücü ve özveriyle adamış, gereğinde geç vakitlere kadar yılmadan çalışmıştır. Bunun dışında Martin Grady'nin bu konunun mağdurlarına karşı olan yakın ilgi ve benzersiz çalışkanlığından da övgüyle bahsetmiştir. Grady'nin kendisi ise bir açıklama yapmayı reddetmiş, Arvelo ve Grady'nin evine defalarca telefonla aramamıza rağmen aramalarımız yanıtsız kalmıştır. Jude gazete kupürünü ters çevirerek özenle kenara koydu. Gazete kupürleri öyle sıralanmıştı ki, okudukça olayları duruşmada ele alındığı şekliyle izleyebiliyordu. İlk olarak başka gazetelerde yayımlanmış iki benzer makaleyi okudu. Daha sonra okurlardan yazı işlerine gönderilmiş birçok okur mektubu ve konuya ilişkin görüşlerin yer aldığı gazete sayfalarına göz attı. İnsanların bunu neden bu denli özel, tuhaf gördüklerini anlayamıyordu. Duruşmaya ilişkin haberleri daha da dikkatli okudu. Bu arada onu asıl ilgilendiren sonuçtan çok, ceza kararı, bir çift olarak ailesine ilişkin tanımlamalardı. Ancak bu konuda pek bir bilgi yoktu. Makalelerde babasından genellikle duygusuz, annesinden ise dengeli olarak söz ediliyordu. Bu sözcüklerin ne anlama geldiklerini anlamak için bir sözlüğü olmasını isterdi ama sözcüklerin anlamlarına bakabildiğinde bile bu ona bir şey söylemedi. Duruşmanın seyrine ilişkin makalelerden sonra yine bir tomar okuyucu görüşleri bulunmaktaydı. Kupürlerden anlaşıldığına göre babasının daha ağır bir cezaya çarptırılmamış olması insanları kızdırmıştı. Daha sonra birkaç makalede annesinin duruşma sonrası kariyerine ilişkin haberler vardı. Bunları karıştırırken bir fotoğrafa rastladı. Anna kucağında bir bebekle duruyordu bu resimde. Bu bebeğin kendisi olduğunu öğrenmek Jude için gerçek bir şoktu. Fotoğrafa daha dikkatli baktı. Resim özel olarak çekilmiş gibiydi. Anna onu yapmacık, sıkılgan bir gülümsemeyle kameraya tutuyordu. O anda Jude'un aklına ona Anna'nın doğum aşamasında bile pek anaç bir kadın olmadığını anlatan Harry'nin sözleri geldi. Jude kendine üzüntüyle, "Acaba gerçekten babamın beni götürmesi onu üzdü mü?" diye sordu ve resmi hızla bir yana bıraktı. Ve böylece olayların son kısmını anlatan kupüre gelmiş oluyordu. Savcının çocuğu kaçırıldı, kocası ortadan kayboldu. Sanık polis memuru zanlı olarak aranıyor. çılgına dönen bölge başsavcısı Enagredi polise ettiği telefonda 3 haftalık oğlu Michael'ın dün akşam Long Meadow'daki evlerinden kaçırılmış olduğunu bildirmiştir. Böylece toplumda geniş yankı uyandıran boşanma davasında yeni bir aşamaya girilmiş olmaktadır. Dün akşam polis merkezinden Grady'nin yaklaşık 2 yıllık eşi Anthony Arvelo'nun olayın zanlısı olarak arandığına ilişkin açıklama yapılmıştır. Kısa bir süre önce Arvelo, Grady'ye şiddet uyguladığı için mahkeme tarafından cezalandırılmıştı. Polisin yaptığı açıklamaya göre Arvelo, duruşmanın başlangıcından bu yana yaşadığı evden ayrılarak bir polis arkadaşından ödünç aldığı arabayla Grady'nin evinin bulunduğu bölgedeki tren istasyonunda görüldüğünü açıklamıştır. Polis merkezinden başkomiser Joseph Loria yaptığı basın açıklamasında, "Polis merkezimiz üzülerek polis memuru Arvelo'nun bu olayda kesinlikle zanlı olduğunu saptamıştır," demiştir. Arvelo'nun bulunduğu yeri bilen ya da görenlerin en kısa zamanda en yakın polis merkezine başvurmalarını rica ederiz. Loria ayrıca büyük olasılıkla FBI'ın eğer gerçekten bir kaçırma olayı söz konusuysa olayı ele alacağından söz etmiştir. Daha kötü sonuçların ortaya çıkmasının engellenebilmesi için memur Arvelo'dan hemen teslim olmasını bekliyoruz diye belirtmiştir. Polis raporuna göre yapılan araştırmalar bebeğin odasına pencereye dayanan merdivenden girildiğini göstermiştir. Penceredeki sinek teli bir bıçak ya da falçatayla kesilmiş ve bebek annesiyle hizmetçi giriş katındayken yine aynı pencere ve merdivenden kaçırılmıştır. Enagredi bu konuda açıklama yapmak istememiştir. Yaklaşık bir ay kadar önce kamuoyunda büyük yankı uyandıran aile içi şiddete ilişkin davada cezaya çarptırılmasından sonra Arvelo'nun polislik mesleğiyle ilişkisi kesilmiştir. Aile içi şiddete ilişkin davalara bakan başsavcı Grady yaklaşık bir yıl kadar önce yargıya başvurmuş ve eşinin kendisine gerek psikolojik gerekse fiziksel baskı uyguladığından şikayetçi olmuştu. Daha sonra haber aldığımıza göre o sıralarda kendisi Arvelo'nun bebeğini taşımaktaydı. Grady 3 hafta önce St. Luke Hastanesi'nde oğlu Michael'ı dünyaya getirmiştir. Kendi aile yaşamında karşılaştığı aile içi şiddeti gündeme taşımaktaki cesareti nedeniyle büyük ün ve övgü kazanmış ve kadın haklarının önemli savunucularından biri olarak ön plana çıkmıştır. "Çok uzun bir süre susup sabrettim," diye açıklamıştı Grady bir röportajında. "Ve sonra yapabileceğim en doğru şeyin bu olayı toplum önünde açıkça yaşamak ve gerçekleri gizlememek olduğunu anladım." Arvelo, aile içi kötü davranış nedeniyle suçlu bulunmuştur. Mahkemede hafifletici nedenler göz önüne alınarak bir yıl süreyle gözaltında tutulmasına ve karısından uzak durmasına karar verilmiştir. Savcılık makamından isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, yargının bu kararını şiddetle eleştirmektedirler. Bu kişilerden bir savcı, "Yine polise özel muamele yapılan bir dava ile karşı karşıyayız," demiştir. Loria iddia edilen bu kaçırma olayına ilişkin soruşturmanın yürütülmesiyle Arvelo'nun 8 yıldır ortağı olarak çalışan polis memuru Harry Wichowski'nin görevlendirildiğini bildirmiştir. Wichowski davayı kendisinin söz konusu zanlıyı en iyi tanıyan kişilerden biri olması nedeniyle yönetimden özellikle istediğini belirtmiştir. Wichowski, "Anthony ve ben arkadaştık, dostluk onunla, eğer kuşkularda doğruluk payı varsa onu teslim olmaya ikna edeceğimden eminim," diye açıkladı. "Yok, suçlu o değilse, o zaman suçluyu muhakkak bulacağım."